Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla bugün de karşınızdayım. Bugün Türkiye'nin silah üretimiyle birlikte, artan silah üretimiyle birlikte bir savaş makinesine dönüşüp dönüşmediğini konuşacağız. Son yıllarda hızla artan bir silah sanayi atılımı devrimi göze çarpıyor ki özellikle 2010 yılından bu yana. Bunun sebeplerini küresel hem bölgesel hem de küresel anlamda irdeleyeceğiz. Elbette bir konuğum var. Konuğum bu konu üzerinde bir yazı kaleme alan ve gazete duvar yazarı Bahadır Özgür. Bahadır Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk.
Bahadır Bey, hayli çarpıcı, aslında kimsenin de pek yazmadığı bir konu kaleme aldınız. Koç'tan Sancak'a Türkiye'nin savaş makinesi başlıklı. Belli tarihler veriyorsunuz, 2010'a işaret ediyorsunuz, 2016'ya işaret ediyorsunuz. 2016'nın tabii ki önemli bir yeri var Türkiye tarihinde, 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte. Nasıl bir dönüşüm? Şirketler bu dönüşümde nasıl bir role sahip? İktidar bir politika olarak silahlanmayı, silah üretimini ve bunu belki bölgesel belki de küresel bazda yapmaya çalışıyor. Siz neler söyleyebilirsiniz bu konuda?
Aslında esasında Türkiye'nin askeri üretimi özellikle milli projelerle, yerli projelerle daha da arttırma ve daha büyük planlama düşüncesi 2000'lerde 90'ların sonunda başlamıştı. O zaman bir milli gemi, tank, özellikle tank modernizasyonu projeleri vardı. Bunlar bu AKP iktidarının önce de proje olarak gündeme gelmiş konulardı. Ama 2002'den sonra biliyorsunuz ilk olarak milli gemi, daha sonra da tank meselesi en çok tartışılan konularda. Tabii orada şöyle bir şeye de dikkat çekmek lazım. Daha eskiden beri bu tür projeler olsa da biraz AKP iktidar zamanı pek çok alanda yaşanan o ihale konuları, çatışma konuları, işte ne bileyim yandaş şirketlere ihale verme tutkusu yüzünden bu projelerin başına gelenleri biliyoruz. Mesela Altay tankı işte BMC'ye, Çukurova grubunda el konulduktan sonra daha sonra Ethem Sancak'a verilen Çukurova grubuna BMC'ye gitti. Ama orada da bir motor sorunu olduğunu biliyoruz zaten. Üretilemiyor, modernizasyonu yapılamıyor. Milli Gemi keza aynı şekilde işte Koç grubu almıştı. Daha sonra birdenbire geri kalan ihaleler, siparişler iptal edilip biz yapacağız denildi. Yani Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak denildi. O da farklı farklı şirketlere, pek birden fazla şirketlere verilerek iletildi. Tabi burada benim incelediğim esas olarak mesele hani askeri sanayinin Türkiye'deki gelişimi değil de özellikle son yıllardaki değişimi üzerinde duran bir noktaya dikkat çekmek istedim ve daha çok da devletin kendi silahlanma konusu değil, o zaten incelenen bir şey her zaman aslında. Uluslararası olarak da çok Türkiye üst sıralardadır. İşte S-400 alıyor mesela 2,5 milyar dolara. İşte kullanılmayan, yani şimdi baş ağrıtan bir uluslararası diplomatik krize yol açan böyle silah alımları var. Onun dışında ben daha çok acaba Türkiye'de nasıl bir değişim yaşandı? Yani askeri üretimle şirketler arasında nasıl bir değişim yaşandı konusuna bakmıştım. Bunun nedeni de şuydu. Nasıl ki enerjide, inşaatta nasıl bir değişim yaşandığını tartışıyorsak bu ayakta da var mı diye. Çünkü Türkiye'de üç alan öne çıkıyor. Hem aslında iktidarın önemsediği ve biraz da kendi politikalarını oturttuğu, diyelim işte kendine yakın şirketleri organize ettiği üç alan öne çıkıyor. Bunlar en bilineni inşaattı, biliyoruz enerji. Birisi de bence askeri alandı. Ama askeri alanda tabii iki tane farklı karakteri de var. Birincisi zaten Türkiye dediğim gibi bir yerli milli sanayi atılımı yapma hevesi, isteği vardı. Ama bu 2010'lardan sonra hızlandı. Bunun bir nedeni zaten o zaman biliyoruz. Birincisi iktidarın bu söyleminin ön plana çıkması. Yani özellikle milliyetçilik, militarist söylem ve o zaman ne oluyor? Libya konusu, işte Suriye konusu Türkiye'nin artık iç politikasının da gündemine girmiş oluyor. Yani oralarda askeri hareketlerin başladı, askeri operasyonların başladığı, oradaki iç savaşlara müdahil olmaya başladığı zaman. Dolayısıyla 2010'dan sonra kırılmanın bir nedeni bu, en önemli nedeni. İkincisi inşaat ve enerjide yaratılan bu yandaş ağının bir kısmı da askeri sanayiye taşındı ki bu şirketlerin işte en bilineni BMC, daha sonra SİHA, İHA üreten Baykar makinedir. Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu, bu zaten çok kamuoyunda gündemde. Bir de çok fazla küçük şirket, KOBİ bir araya toplanaraktan Anadolu'da özellikle işte uzay havacılık ya da savunma sanayi kümelenmesi adı altında bir araya getirilerekten Aselsan'ın, işte Havelsan'ın, Roketsan'ın ya da devletin verdiği projelerinin ya ana yüklencisi bir parçasını ya da taşeronu haline getirerekten bir ağ kuruldu. Bütün bunlar 2010'daki sonraki değişimi belirliyor. Gelelim 2016 sonrasında. Asıl sıçrama bundan sonra yapılıyor. Çünkü birkaç veri hatırlatayım ben. Mesela 2002'de örneğin askeri proje sayısı, hani bunu değişimleri daha iyi görmek için hızlıca bu verileri geçeceğim. 2002'de askeri proje sayısı 62 idi Türkiye'nin. Yani çok normal, zaten o yıllarda bir atağa geçmişti. Ama mesela 2010'lardan sonra bu 3-4 katına çıkıyor. Esas olarak 2018'e geldiğimizde 667'ye çıkıyor. Yani neredeyse 10 katından fazla bir artıştan bahsediyoruz. Benzer şekilde bu projeler sayısı bilinir, biraz cirolara bakılır, ihracata bakılır ama esas önemli verilerden birisi de sözleşme değeri. Yani 2002'de 5 milyar dolarlık bir sözleşme değerine sahipti. Askeri üretime yönelik projelerin toplam değeri 5.4 milyar dolardı. Bugün bu 2018'de bu 60 milyar dolara çıktı. Özellikle 2016'dan sonra 2-3 kat birden artmaya başladı. Yani 60 milyar dolarlık bir sözleşme değeri var. 2019 ve 2020'ye dair resmi veriler yok ama tahmini bakıldığı zaman 75-80 milyar dolarlık bir askeri projeden bahsediyoruz. Bu oldukça yüksek bir düzey aslında. 2016'dan sonra bunların yükselmesinin bir nedeni sizin başında söylediğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tekrardan bir militarist söylem, bütün topluma da yayılan, aslında bölgede yayılan bir militarist söylem eşliğinde, hem de işte yerli milli ordu sanayi yaratma söylemi, politikası daha ete kemiğe, daha toplumda da bir meşruiyete kavuşmuş oldu. Ama bu sadece onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum ben. Aynı zamanda şunları da unutmayalım. Çözüm sürecinin bittiği bir zaman, onun sonuçlarının, ya ağır şiddetli çatışmaların yaşandığı, özellikle Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak bir askeri harekatın başladığı, oraya yönelik planların başladığı bir zaman, dediğim gibi Libya işinin artık Türkiye'nin orada müdahil olduğu bir dönem. Bütün bunları da dikkate almak lazım. Bir diğer neden de ekonomik krizi de dikkate almak lazım. Özellikle 2017'de krizin ilk işaretleri görülmeye başlandığı zamandan sonra dediğim gibi inşaat ve enerjide başlayan şirketlere yönelik kayırmacı politikalar, yani kamu kaynaklarını buralara aktarmalar askeri sanayide de başlıyor ve bir patlama oluyor. Yani ben bunun en önemli nedenlerinden birisi de kriz olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada da tarihte de askeri sanayi üretimine, askeri sanayiye yönelik özel şirketlerin yönelmesini veya oradaki üretimin artmasının genelde ekonomik kriz zamanlarına da denk geldiğini tanık olduk ya da biliyoruz. Türkiye'de de benzer bir eğilime
Peki.
tanık oluyor.
Peki Bahadır Bey, aynı zamanda diyorsunuz ki Kanal İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük, en pahalı projesi de Ankara'da işte şehrin 35 kilometre dışına inşa edilen havacılık ve uzay ihtisas bölgesi 7 milyon metrekarelik bu alanda ilk etapta 160 firma yer alacak ve bu firmalarda küçük büyük küçük irili ufaklı silah üretecek. Şimdi evet, bunu birazcık masaya yatıralım. Bu topluca bir alanda belki hani organize sanayi bölgesi gibi organize silah üretim bölgesi üssü kuruluyor belki de, ama bunun ardında, böylesi bir girişimin ardında Türkiye'nin yurt dışından silah alma konusunda, işte Altay tank örneğini verdiniz, motordu, işte son olarak F-35'lerde biz bunu gördük. Çünkü Türkiye silahlandıkça ve bu silahları bahsettiğiniz Libya, Suriye gibi, işte Dağlık Karabağ gibi bölgelerde kullandıkça uluslararası arenada da yaptırımlarla karşılaşıyor. Kanada drone parçası vermeyi durdurmuştu. Aynı şekilde İngiliz şirket de durdurmuştu. Yani bunun ardında bu tür öngörüler de var mı? Yani Türkiye giderek askeri maceralarını genişlettikçe yaptırımlarla karşılaşacak ve bu da yine kendi silahını, teknolojisini üretmeye de itiyor gibi düşünülebilir mi?
Tabii ki aslında biraz başta da söylediğim gibi Türkiye aslında 90'dan sonunda bunu fark ettiği için böyle bir sanayi kurma girişimi vardı. Ama tabii ki bu O zamanki planlar nihayetinde o zamanki dış politikayı da düşünürsek, Türkiye'nin konuda düşünsek daha NATO politikalar çerçevesinde hareket eden bir ülke olduğu için bir de elindeki kamunun silah tekerlerinin patent alma hani bir yaptırımla karşılaşmıyorlardı. Daha bu konudaki atımlar daha da öngörülebilir oluyordu ama şimdi bahsettiğiniz sorunlarla karşı karşıya. Bir kere şunu koymak lazım. Şöyle bir ayrım yapayım. İzleyiciler, dinleyiciler daha net anlayabilir. Şimdi Türkiye kendi benzeri ekonomiye sahip ülkeler içinde askeri sanayisi en güçlü ülke. Geçmişte de ordusu en güçlü ülkeydi ama artık ateş gücü de en güçlü ülke. Yani ilk 15 ülkenin içinde 13. sırada. Bizden sonra Mısır ve Pakistan geliyor. Yani ekonomisi veya başka şey kıyaslanmayacak düzeyde daha da geri aslında. Yani dolayısıyla Türkiye askeri sanayide zaten çok güçlü bir konumda. Ama burada şöyle bir sorun var. Bu bir yana bir de şunu da koymak lazım. Şimdi nihayetinde mesela gemi ürettiğiniz zaman motorunu örneğin Mercedes'ten alıyorsunuz. Onu da mesela Koç'a bağlı Marina şirketi yani denizcilik şirketi üretmişti bir gemi. Oradan motoru ya da tank yapmaya kalktığınız zaman işte motor bulamıyorsunuz. Helikopter yapmaya kalktığınız zaman motor bulamıyorsunuz. Yani en önemli parçasında yeni dışa bağımlısınız. İşte İHA'larda dediğiniz gibi SİHA'larda da Kanada'ya bağımlı bir en önemli parçalarından birisi Kanada'ya bağımlı. Dolayısıyla işin bu yönü var ama diğer yönü şu. Bunu arttırarak ikili bir şey de güdüyor Türkiye. Birincisi biraz önce bahsettiğim uzay ve havacılık ihtisas projesi büyük bir proje ve önceden planlanmış bir proje. Yani Türkiye kendi askeri altyapısını zaten 2008-2009'lardan sonra güçlendirmeye başlamıştı. Bunun gibi 4 tane daha havacılık ve savunma kümelenmesi var Türkiye'de. Ayrıca organize sanayi bölgeleri içinde Anadolu'da mesela nerede? Elazığ'da, işte Sivas'ta, Malatya'da, Denizli'de, Konya'da, Kayseri'de de organize sanayi bölgeleri içinde oralarda bu askeri sanayinin alt yüklenicisi olabilecek KOBİ'leri topladıkları bölgeler var. Yani bir altyapı zaten uzun süredir kuruluyor. Bahsettiğiniz proje Kanal İstanbul'dan sonra en büyük proje dememin bu zaten resmi açıklama böyleydi. Bu benim yakıştırmam değil. Hani devletin iktidarın resmi belgelerinde geçen bir şey. Kanal İstanbul'dan sonra en büyük projemiz bu diye. Çünkü başlangıç ödeneği çok yüksek. Henüz başlangıç ödeneği 6 milyar dolar. Alan çok büyük. Burası da bir hub olacak aslında. Yani Afrin harekatından sonra atıldığını, temelinin atıldığını ve hızla inşa edildiğini de unutmayalım. Şimdi böyle bir altyapı var. İkincisi İktidar bu altyapıyı bir yandan sürdürürken ama diğer yandan da kendi şirketlerini besleyecek bir ağa da çeviriyor bunu. Yani aslında çıkmaz, yani tartışılması gereken noktalardan birisi bu. Herhangi bir ihtiyaca dönük değil. Tıpkı enerji inşaatta olduğu gibi kendi şirketlerine yönelik ihaleler veren ve bunlar da kamuya açık değil. Bilemiyoruz yani ne kadar kaynak buralara aktarılıyor bilemiyoruz. Çünkü savunma sanayi, askeri sanayi kamu kaynağı kullanıldığı halde bir sır olarak sürekli gizlendiği için ne kadar kaynak aktarıldığını dahi bilemiyoruz. İşin bir de bu yönü var. Yani iki şey iç içe geçmiş durumda. Birincisi Türkiye kendisini bölgesel güç olarak konumlandırdığı için bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor. Ama diğer yandan bu olanak içinde iktidar da kendi şirketlerini kayırabilecek, onlara kamu kaynağı aktarabilecek bir fırsat da gördüğü için sürekli buradan yeni yeni şirketler türüyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de ana firma olarak yani hani doğrudan savunma sanayine üretim yapan firmaların sayısı 70 civarındaydı 2000'lerin başında. 2002-2004 arası. Bugün 1500 şirket resmi devletin kendi rakamlarından geçiyor. Yani 1500 şirket doğrudan buraya üretim yapıyor diye. Buna KOBİ'leri, alt taşeronları kattığınız zaman binlerce şirket demek bu. Yani Türkiye'deki bu şunu gösteriyor. Türkiye'de savunma sanayi aynı zamanda özel şirketlere doğru kayan, özelleştirilen bir seyir de izlediğini gösteriyor ki keza mesela Aselsan en büyük kamu silah tekelidir. En büyük kamu savunma şirketi tekeli. Ama neredeyse kurduğu her şirketi özel şirketlere ortak yapıyor. Ya da teknoloji, finans ve patent transferlerini daha alt şirketlere vererekten üstelik onlara bir yüksek teşvikler de vererekten üretim onlar vasıtasıyla yaptırıyor. Yani kendisi daha çok proje dağıtan bir şey haline geldi, merkez haline geldi.
Peki.
Burada sizin sorunuzun yanıtını özetleyerek toparlayayım.
Tabii.
İki şeyi aynı anda düşünmek lazım. Birincisi Türkiye'nin kısa geçmişten gelen ve uzun vadede planladığı bölgede etkili bir askeri güç olma hevesi. Bu iktidarın da kendi yandaş besleme hırsıyla ve militarist politikalarla yayılmacı politikalar birleştiği için askeri üretimde çok son yıllardaki bu patlamanın bu iki nedeni
Peki,
olarak koymak
şimdi
lazım.
evet, peki Bahadır Bey, aynı zamanda şuna da işaret ediyorsunuz. İşte 2002 yılında 62 olan proje sayısı 2018'de 667'ye ulaştı diyorsunuz. Artışın %911 olduğuna belirtiyorsunuz. Son 2 yıl içerisinde de 150 yeni projenin başladığına dikkat çekiyorsunuz. Peki neler üretiliyor? Yani biz işte yüksek teknolojili ürünlerle ilgili yaşanan sorunları söylediniz. Altay tankının motorunun üretilmesi. Yani yazılımıyla, motoruyla dışa bağımlı olmadan her bir parçasını kendi üretebilecek yüksek teknolojili bir sistemden, yapıdan mı bahsediyoruz? Yoksa daha böyle işte sanayideki şirketlerin üretebileceği ara parçalardan mı bahsediyoruz? Ne yönde bir değişim bu tam olarak?
Bahsettiğiniz gibi bir kere en önemli parçalarda zaten dışa bağımlısınız hala. Üstelik o bağımlılık şuna da yol açtı. Siz dış politikanız değiştiği zaman, yani hani mesela Batı blokuyla çatıştığınız zaman bir yaptırımla karşı karşıya kaldınız ve bugün motor bulamamasının nedeni, üstelik BMC'ye verdiniz bir yandaş şirkete, uluslararası herhangi bir şeyi de yok bu şirketin. Bağlantıları ya da işte geçmişten gelen bir deneyimi ya da işte bu yöndeki bir üretimi olmadığı için alamıyor. Ama mesela Koç grubu alabiliyor. Çünkü 80'lerden beri bu üretimin içinde, aynı zamanda otomotivde çok güçlü bağlantıları var. Patent alabiliyor. İşte dediğim gibi Milgem'in ilk projesindeki şeyi Mercedes'in firması üretti. Motoru oradan alabildi. Şimdi başta böyle bir şeye yöneldiği için iktidar açıkçası patent bulmakta, yani teknoloji transferinde çok zorlandı kendi şirketleri üzerine yapmak için. Ama son zamanlarda şuna dikkat etmek lazım. Tekrardan o eski geleneksel özel şirketler bu alana sokularaktan o sınırda aşılmaya çalışılıyor yani. Ama şuna yöneldi Türkiye. Mesela kara araçları, zırhlı araçlarında neredeyse hepsini kendi üretmeye başladı. Bunu daha kolay yapabiliyor. Niye yapabiliyor? Çünkü otomotiv ve otomotiv yan sanayinde ait firmaları buraya entegre ettiği için, örneğin Anadolu İsuzu mesela yeni yeni girdi. 2019'da ilk defa anlaşmasını yaptı zırhlı araç. Mesela BMC zaten bir motor, 80'lerden bu yana elinde motor patentleri vardı, kamyon üreticisi olduğu için zırhlı araç üretmeye başladı. Katmerciler zırhlı araç üretiyor. Nurol ağırlıklı olarak zırhlı araç üretiyor. Yani Türkiye daha çok kara gücünde zırhlı araca dayanan bir yerli üretim şeyini sürdürüyor. Yerli üretime ağırlık veriyor. Aynı zamanda bir yandan da örneğin Aselsan üzerinden patent dağıtaraktan daha küçük şirketlere yazılım ve teknoloji, orta düzeyde diyelim, yazılım ve teknoloji firmalarına ağırlık veriliyor. Nihayetinde, ama dediğim gibi nihayetinde, daha ağır, daha etkili silah üretebilmeniz için yurt dışından şey almanız lazım. Ama görünen o ki bir kere ABD'nin yaptırımları çok ciddi şekilde etkileyecek görünüyor. Çünkü şöyle bir şey örnek vereyim. Örneğin Tülomsan BMC'ye şeye bağlı, Albayrak grubuna bağlı Tülomsan traktör, motor işletmesi savunma sanayi bölümünü ayırmak zorunda kaldı ve onun gerekçesine şöyle açıkladı. Uluslararası yaptırımlardan dolayı şirketin bütünü etkileniyor. Hani biz örneğin traktör motoru almak istiyoruz ya da burada anlaşma yapmak istiyoruz, ama biz savunma sanayi şirketi olarak göründüğümüz için bu yaptırımlara takılıyoruz. Dolayısıyla biz savunma sanayi bölümünü ayırıyoruz ki öbürü zarar görmesin diye borsaya böyle bir itirafta bulunmak zorunda kaldı. Demek ki yaptırımlar etkiliyor. Benzer bir şey işte Avrupa Birliği için de geçerli. Hani hep gündemde olan bu yaptırımlar. Şimdi bu yaptırımlar olduğu zaman tabii ki %100 yerli üretime geçmesi imkansız. Ama dediğim gibi kara güçlerinde özellikle zırhlı, hafif işte top sistemleri, makineli tüfek sistemleri taşıyan zırhlı araçların neredeyse bütününü artık Türk şirketleri üretiyor.
Peki şunu sorayım o zaman. Siz iktidarın yandaş firmalarla inşaat alanındaki ilişkisini de çok iyi biliyorsunuz. Yakından takip ediyorsunuz ve izliyorsunuz. Bu konuda da çok yazı kalem aldınız. Acaba inşaatta iktidar denizin tükendiğini görüp yine aynı şirketleri ya da yeni bir yine yandaş sermaye yaratarak buradan bir çıkış yolu mu arıyor? Çünkü şunu biliyoruz, güçlü bir iktidarın ya da ayakta kalabilmesi için bir iktidarın bir sermaye yaratması ve oradan beslenmesi, orayı beslemesi gerekiyor. Bu bir karşılıklı ilişki. Aynı şeyi bu kez biz yıllar önce inşaatta gördüğümüz ivmeyi ya da mentaliteyi bu kez silah ve savaş savunma sanayine yönlendirilmiş olarak mı görüyoruz? Ne dersiniz?
Yani şirketlere baktığımız zaman, kuruluş yıllarına baktığımız zaman yoğun olarak hangi yıllarda kurulmuş, nasıl bu alana geçmiş baktığımız zaman 2017, 2016 sonrası ama özellikle 2017'den sonra çok çok arttığını görüyoruz. Pek çok küçük ve orta boy işletmenin neredeyse üçte ikisinden fazlası 2017, 2011'lerden sonra kurulmaya başlanıyor ama 2017'den sonra ağırlıklı olarak sayısı artıyor. Demek ki bahsettiğiniz gibi enerji ve inşaatta yaratılan yandaş firma ağı buraya da taşınıyor, askeri sanayi mutlaka taşınıyor. Burada tabii inşaat ve enerjideki gibi işlememesinin doğrudan o kadar etkili işlememesinin bir nedenini biraz önce söylediğim gibi nihayetinde silah üretiminde patente ihtiyacınız ve teknolojiye ihtiyacınız olduğu için bunu yurt dışından çok kolay karşılayabildiğiniz bir dönem değil. O yüzden şöyle bir şey yapılıyor burada inşaat ve enerjiden farklı olarak. Mesela diyelim Sivas'ta organize sanayi bölgesi içinde KOBİ'leri topladığınız bir şirket kuruyorsunuz. Aselsan bunun yarısına ortak yapıyorsunuz. Hem böylece sermaye hem de teknoloji transferini yapmış oluyorsunuz. Ama ortak yaptığınız firmalar daha önce ne üretiyor diye bakıyorsunuz. Diyelim 40-50 tane KOBİ toplanmış ve bir şirket kurulmuş Aselsan'la ortak. Bunların bir kısmı tencere tava üretmiş daha önce. Bir kısmı elektrik kablosu üretiyor. Hatta içinde gözlükçüler falan var. Yani optik üretenler. İşte Malatya'ya bakıyorsunuz. Daha önce petrol istasyonu işletmiş. Tuz Gölü ihalesinin de tuz ihalesi almış şirket. Şimdi silah sanayine geçmiş ve Aselsan'la ortak olmuş. Yani buradaki yandaşlık ilişkisi biraz kamunun elindeki büyük geçmiş eski silah tekerlerinin ortaklığı şeklinde ya da işte proje verilmesi şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla da hani enerjideki şeydeki gibi her kuran bu alana girmiyor ama orada mecburen bu planlamayı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şundan dolayı yani şu da var tabii ki enerji ve inşaatta bir geçişkenlik var. Yani enerjide gördüğümüz firmaların pek çoğu inşaatta da faaliyet gösteriyor aynıları. Onlar madende de gösteriyor. Böyle bir alana yayılmak için. Şimdi oradan kısmen bu alana geçenler elbette var. Ama burası ağırlıklı olarak daha çok yan sanayinde kümelenmiş KOBİ'leri olduğu için yani inşaattaki firmaların çoğunu burada göremiyoruz tabii ki.
Yani.
Ama konuşmamın başında da söylemiştim. Bunun patlamasının bir nedeni de ekonomik kriz baş gösterdikten
Evet.
sonraki yıla denk geliyor yani bu patlama. Dolayısıyla krizde zor duruma düşmüş pek çok yandaş kendi siyasetin etrafına topladığınız KOBİ'leri de demek ki buradan bir besleme, bir krizde ağır hasar görmesini engelleme gibi bir amaç da olduğunu görebiliyoruz.
Peki şunu sorayım. Bir de meselenin ihracat ayağı var. Evet, Türkiye'nin silah ihtiyacının karşılanması belli ki ana şeylerden bir tanesi, hedeflerden, ama ihracatta da gözle görülür bir artışa işaret ediyorsunuz. 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracat 2018 itibariyle 3 milyar doları geçiyor. Yani bu da şunu mu gösteriyor? Türkiye aynı zamanda bölgesel anlamda bir silah ihracatçısı mı olmaya çalışıyor?
Şöyle baktığımız zaman Türkiye'deki özellikle askeri üretimin yurt dışına ne kadarı nerelere satıyor, nerelere ihraç ediyor diye. Mesela en yüksek pazarlardan birisi aslında geçmişten beri Amerika'dır ama Amerika'ya son ürün satmıyor Türkiye. Oradaki siparişler çerçevesinde bir üretim yapıyor. Yani ya parça üretimi yaparaktan şey yapıyor. Yani son üründen ziyade daha çok ara ürünler, İşte oradaki siparişlerin çerçevesindeki ürünler satıyor. Avrupa Birliği'ne neredeyse ihracat yok gibi ama kısmen Alman firmalarına yine bahsettiğim gibi sipariş üzerine üretilen şeyler var. Asıl Türkiye'nin pazarı yani son üründe sattığı pazar Afrika pazarı son yıllarda ön plana çıkıyor. Mesela Hindistan, Pakistan, Asya'da ön plana çıkıyor. Özellikle Hindistan'da savaş gemisi ihalesi de aldı. Oradaki Türk firmaları yapıyor bunu da. Büyük bir şey. Azerbaycan 1-2 yıldır çok ciddi miktarda silah alımı yapıyor. Körfez ülkelerinden Katar, Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi miktarda kara araçları alımı yapıyor, silah alımı. Yani son ürünü sattığı yerler AB pazarında neredeyse yok. Amerika pazarında oradaki büyük şirketlerle ortaklık içinde yapılan üretim. Ama esas olarak da bu ikisi dışında kalan alanda Türkiye en hızlı artan ülkelerden birisi. Kendi klasmanında yani gelişmekte olan ülkeler ya da askeri sanayisini kendi son yıllarda iyice geliştirmiş olan ülkeler içinde Asya, Afrika, Orta Doğu pazarında en hızlı artan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla ihracattaki bu hızlanmanın altında bu pazarlar yatıyor ama bu pazarlara yönelik silah satışının altında da Türkiye'nin bu bölgelere yönelik politikaları ki Körfez ülkeleriyle işbirliğini işte biliyoruz hani Katar'la BMC'yi de zaten ortak yaptınız mesela tank
Tank
fabrikasını.
fabrik.
Ama aynı zamanda bu ortaklığın bir getirisi olarak da oraya kara araçlar da satıyorsunuz.
Peki o zaman şunu da sorayım. Siz Azerbaycan'a önemli ölçüde silah ihracatı yapıldığını belirttiniz. Ermenistan'la yaşanan Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin askeri anlamda Azerbaycan'ı palazlandırmasının rolü etkisine dair bir öngörüde bulunulabilir mi?
Yani konunun uzmanı değilim ama bu konuyu iyi takip eden pek çok kaynaktan zaten bu bilgiler açık açık söylendi. Yani o askeri silah satışı ilişkisinin son 2-3 yılda hızlandığı, çok yüksek miktarlarda Azerbaycan silah aldı. Kaldı ki o silahları kullanmak için buradan rütbeli subaylar savaşta gönderdiniz. Yani onların yönetiminde kullanıldı. Benim rastladığım bir bilgiye göre de mesela 9 yeni askeri ürün diyeyim hani bu çeşitli düzeyde top işte silahlı İHA ve başka türlü mühimmat da diyeyim tam tarif edemiyorum burada askeri uzman olmadığım için ama rastladığım resmi bilgiye göre 9 yeni silah denenmiş orada mesela yani o savaşta şimdi ve başarılı olmuş yani başarılı olduğu tescillenmiş böylece bunlar ihraç edilebilir başka ülkelere de satılabilir ürün kategorisine gelmiş şimdi o savaşın hani böyle bir de şeyi oldu askeri sanayi pek çok ürününü, yerli ürünü denemenizi sağlayan bir alan da oldu. 2-3 tane firmanın da ürettiği ürünleri direkt neredeyse reklam yaparak da mesela İHA'lar bir özel firma üretiyor nihayetinde. Hani işte Baykar Makina'nın ürettiği İHA'lar nihayet de özel üretim, özel şirket ve siz bunun devlet olarak reklamını isim vererekten, marka vererekten, işte özellikle sırayla reklamını da yaptınız. Hani
Peki.
böyle bir tuhaflık da var ortada. Yani o savaş bir reklam, bir silah reklamı savaşına da döndü.
Peki, şunu sorayım o zaman. Yine Ankara'da kurulan 2010'da bir teknokent savunma sanayi kümelenmesi var. 144 üyesi var. İşte aralarında Anka Milgem, Atak, Hürkuş, Altay ve Göktürk'ün olduğu 600 projeden bahsediyorsunuz. Benzer yapılanmalar yine var. Yani ana tema ağırlıklı olarak ne üzerine odaklanılıyor, ne üretilmesi odaklanıyor. Ne dersiniz buna dair?
Şimdi bu kurulan biraz önce dedim kara araçları zaten büyük oranda makinacılar, makina şirketleri, çelik şirketleri ve otomotiv şirketleri tarafından zaten üretiliyor. Hani ağırlıklı olarak orada bir şey oturmuş durumda. Ama bu yeni kurulan bölgeler birincisi orta ve üst teknoloji şirketleri çok yoğunlukta. Yani yazılımdan tutun da daha işte artık gerekli olan bütün o orta düzey ve üst düzey teknoloji üretebilecek firmalar orada yoğunlaşıyor. Daha çok havacılık alanına yoğunlaştığını görüyoruz ama şöyle düşünmek lazım. Hani daha kolay belki bir şey yapabilmek için. Şimdi eskiden Aselsan ya da işte Havelsan, Roketsan ürettiği zaman hani bu yurt dışı bağlantı teknoloji transferi de yaparaktan neredeyse pek çok parçayı kendisi zaten burada üretiyor ya da ithal edip monte ediyordu. Şimdi mesela bir örneğin bir milli tüfeği makine kimya endüstrisi 250'den fazla kobiye parça olarak veriyor. Yani bunun vidasını biri üretiyor, işte kabzasındaki bilmem ne parçasını biri üretiyor, işte fiberglasını biri üretiyor. Böylece o ana mekanizma dışında yani silahı silah yapan ana teknolojiyi belki ithal ediliyor ya da işte onun devletin kendi firması üretiyor ama geri kalan bütün parçalar küçük şirketlere dağıtılıyor. Mesela milli gemi son gemilerden birisi, savaş son korvetlerden birisi 220 firma artı 80 taşeron tarafından üretiliyor. Yani 300 firma görev alıyor. Şimdi onun da %70'i mesela yerli üretim diye geçiyor. Ama bu yerli üretim içinde dediğimiz gibi ana sistemler yok. Ona ithal motor yok mesela ya da işte ana savunma silah sistemleri olmuyor. Ama onun dışındaki her şey Anadolu'da bu bahsettiğimiz bölgelerdeki KOBİ'lere, ana şirketlere dağıtılıyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi bu teknokentler ya da işte benzer organize sanayi bölgeleri ya da savunma ve havacılık kümelenmelerindeki şirketler bu parçaların dağıtıldığı yerler. Bir şekilde kamu kaynağını böylece siz yüzlerce şirketi besleyecek bir şeye çeviriyorsunuz. Yani bu şöyle tartışılabilir. Bu verimli, bu bir askeri üretim mi? Verimli bir üretim mi? Doğru bir üretim mi? İleride nasıl bir şeye yol açabilir? Bu kadar binlerce şirketi bir şeye bağlıyorsunuz ve doğrudan kamudan ihale vererekten bu şirketleri ayakta tutuyorsunuz. Peki ileride nasıl bir sorun çıkacak? İşte enerjide, inşaatta görüyoruz bu sorunları. Bu kadar şirket beslediğiniz zaman kamu kaynağının nasıl her geçen gün artarak oralara aktığını, kriz zamanı dahi aktarmak zorunda kaldığınızı ayakta tutmak için ve geleceğe dönük de büyük miktarda nasıl borçlandırdığınızı oralarda görüyoruz. Buralarda da böyle bir sorun var. Yani buralardaki şirketlerin üretimini hani sizin sorduğunuz soru teknoloji artı pek çok yan ürünü üretmek için buralarda kümelenmiş durumda.
Peki şunu sorayım. Eskiden çok uzun zamandır bu alanda var olan şirketler var. Bir de işte daha yakın zamanda belki son 10 yıldır bu alana dahil edilmiş şirketler var. Böyle 5 şirket sayalım dediğimizde ilk etapta hem eskiler hem yeniler ve yine AKP döneminde kilit rol oynayan birkaç şirket var galiba Bayraktar gibi İHA SİHA üretiminde.
Zaten kamuoyunun çok bildiği iki isim var. Hani BMC yani yandaş olarak da etiketlediği BMC ve Bayraktar çok bilinen şirketler. Bunun dışında tabii şu. Mesela Nurol, Koç grubu, 80'ler, Kale Kapı, 80'lerden bu yana aslında o zaman hani orduyla sözleşmeli olarak çalışan askeri alanda da üretim yapan büyük gruplar. Bunlar 80'lerden bu yana bu üretimin içindeler. 2000'lerden sonra çok daha arttırdılar tabii. Mesela örneğin Nurol'un ortak olduğu FNSS %51'i kendisinin %49'u BAE sistemin firma çok daha büyüdü mesela bu dönemde. Örneğin Koç grubu çok daha büyüdü. İşte zırhlı araç üretimini çok daha arttırdı falan. Bunlar bildiğimiz geleneksel şeyler. Bunun dışında mesela katmerciler hani gezi zamanı çok gündem olmuştu Toma üretmesiyle biliyorsunuz. Borsaya açıldı, rekorlar kırdı. Sonra onu ihraç etmeye başladı Afrika ülkelerine. Katmerciler hani Toma'nın her türlüsünü, her türlü toplumsal olaylara müdahale aracını ürettiği gibi artık o da zırhlı. Mesela neler üretiyor? Zırhlı iş makineleri üretiyor orduya artık. Mesela işte yükleyiciler, damperler, yakıt tankerler, trailerler, tank taşıma araçlarını da üretiyor artık katmerciler. O da çok büyüdü. Anadolu İsuzu, Anadolu grubuna bağlı büyük hissesi Anadolu grubunda olan Anadolu İsuzu ilk defa zırhlı araç üretimine girdi. İşte 5-6 model farklı zırhlı araç üretiyor ve 2018 sonunda 2019'da TSK ile çok büyük bir anlaşma da yaptı. BMC'yi zaten biliyoruz. Aslında BMC eskiden beri bu alanda sayılır ama hiçbir zaman bir üretim yapamamıştı. İktidarın desteğiyle artık zorlamasıyla, teşviğiyle işte fabrikada verildi onlara. Buna rağmen hani zırhlı araç üretiyor. O zırhlı araçların birçoğunun Libya'da biliyorsunuz çok büyük miktarda Libya'da da ortaya çıktı işte ya da Suriye'de. Zaten o sayede de dünyadaki en büyük 100 savunma şirketi arasında Türkiye ilk defa iki tane özel şirket de sokabildi. Devlet şirketleri zaten giriyor. Bunlardan birisi BMC, diğerisi de Nurol. Bunun ortağı olduğu şirket. BMC buraya girdi yani. Bu demektir ki çok fazla üretim yapmıştır. Bunun dışında tabii tersaneler vardır. Mesela Dearsan Tersanesi, Sedef Tersanesi, Ares Tersanesi yine Koç grubuna bağlı olan tersanede de deniz araçları, deniz kuvvetlerine ait hücum botlar, işte çıkarma orta boy, küçük boy karakol gemileri hep buralarda üretiliyor. Orada da bir ciddi üretim var.
Peki Bahadır Bey, o zaman benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Madem bu kadar zırhlı araçlardan tomalara her şey üretebiliyor bu sanayi, motorunu da belki bilemiyorum kendileri mi üretiyor ama neden yerli otu üretilemiyor? Oradaki sorun ne? Yani bu kadar belki ileri teknoloji bir şey üretilirken diğer taraftan burada
Şimdi
nedir
aslında
tablo?
sanayide tabii şöyle bir özellik var. Şimdi bir kere tekrar tekrar vurgulayalım. Hani üretim çok arttı ama bunun bazı kilit teknolojileri hala dışa bağımlı. Mesela Koç'un üretebilmesinin nedeni zaten elinde motor patenti de olmasıdır. Hani Avrupalı firmalarla zaten bir ortaklığı olduğu için üretebiliyor. Ya da işte Nurol'un bunu yapabilmesinin nedeni zaten uluslararası şirketlerle de ortaklığı var. Pek çok ülkede ortaklığı var, yatırım var. Dolayısıyla elinde patent olması. Yani orada en temel sorun motor. Şimdi yerli oto niye üretilemiyor? Onu şöyle yanıtlayayım. Askeri alanda ürettiğiniz zaman müşteriniz devlet. Garantili bir satışınız var. İkincisi kamu çok büyük teşvikler veriyor. Yani size zaten sadece öz kaynaklarınızı kullanmıyorsunuz. Çok çok yüksek miktarda teşvik alabiliyorsunuz. Bir de dediğim gibi satışınız garantili. Devlete satıyorsun. Müşteriniz devlet. Yani orada herhangi bir şekilde sizi zarara sokacak büyük miktarda rekabete girmiyorsunuz. Büyük oranda. Çünkü projeler dağıtılıyor. Rekabet yok. Dolayısıyla orada üretebiliyorsunuz. Yerli oto hani o konunun uzmanlarının söylediği zaten belli. Hani otomotiv teknolojisi çok geçmişe dayalı olması lazım. Hani altyapı, bant üretimi, ciddi bir istihdam, ciddi bir teknoloji, büyük miktarda yatırım gerektiren bir şey. En önemlisi de hani her parçası neredeyse dünyada patentli olduğu için kendinize özgü bir üretim yapmanız. Ancak şimdi şöyle bir fırsat doğduğu için elektrikli otoya yönelildi. Hani elektrikli motor bir fırsat görüldüğü için hani siz kendiniz de üretebilir misiniz? Ama onda da pil sorunu çıkıyor falan. Yani askeri üretimi bir farkı bu. Doğrudan devlete satıyorsunuz. Doğrudan devlet size sipariş veriyor. Garantili bir satış. Bu yüzden bunu yapabiliyorsunuz. Ama otomotiv çok daha farklı rekabete giriyorsunuz. Şimdi dünya ile rekabete giriyorsunuz. İçeride rekabete giriyorsunuz. Vergiler yüksek. Yani o riski, o yatırım hangi şirket yapabilir? Kolay yapabilir. Burada şu amiyane tabi yani ballı kaymaklı ihaleleri varken askeri sanayide, inşaatta, enerjide bu kadar kolay para kazanma şansınız varken niye böyle bir yatırıma giresiniz?
Peki Bahadır Bey, son olarak belki eklemek istediğiniz birkaç cümle olabilir. Genel olarak Türkiye'nin bu silah sanayisindeki değişimi, dönüşümüyle ilgili sonra yayını kapatalım birlikte.
Yani askeri sanayi her zaman talep çatışmayla yaratılır. Nihayetinde alıp alıp bunları biriktiremiyorsunuz. Bu kadar aşırı üretim, verimsiz üretim, plansız üretim diyelim. Yani savunmaya dönük değil de artık neredeyse hani silahlan yani bu bir savunma yatırımı olduğunu düşünmüyorum ben. Bunun bir modernizasyon olabilir yani silahlarınızı modernize bu olduğunu da düşünmüyorum. Bu artık silahlanmaya giriyor. Yani sürekli olarak silahlanma şeyine bölge politikanın içerisinde silahlanma şeyine sürecine girdiğinizi gösteren bir üretim bu. Dolayısıyla bunun riski her zaman şudur. Bunu tüketebileceğiniz tek bir alan vardır. Savaştır bu. Bir şekilde savaş, çatışma, askeri harekatlar yapmanız lazım ki bunları tüketebilirsiniz ve bu üretimi sürdürebilirsiniz. Bu kadar yoğun, bu kadar çok fazla şirketi buraya bağladığınız için bunun sürdürülebilirliği ancak ve ancak çatışma politikaları üreterek mümkün olabilir. Yani hani savaşa girmeniz lazım ya da savaşmanız lazım. İşte Azerbaycan'daki gibi, Suriye'deki gibi işler olması lazım. Bu bizim için kaygılanmamız gereken konulardan birisi bence bu. İki, bu iktidarın çok fazla saldırgan bölgesel politikana tanık olduğumuz için bu da ayrıyeten bir tehdit. Bu da ayrıyeten bir risk oluşturuyor.
Peki,
olarak
Bahadır Bey.
konuşalım. Yani son olarak onu vurgulayayım. Savunma yatırımıyla silahlanmanın arasındaki çok ince bir ayrım vardır. Türkiye savunma yatırımı da aşıp silahlanma yatırımına da girdi artık.
Bu da daha fazla savaş, daha fazla çatışma, huzursuzluk demek galiba. Peki. Yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum Bahadır Bey.
Teşekkür ederim. Sağ olun.